Ayrım 11, Kara Kutu, Soner Yalçın, Sayfa 89, 2. Bölüm, Powell Muhtırası. Martin Luther King dedi ki, tüm eşitsizlik biçimleri içinde sağlıkta adaletsizlik en şoke edici ve insanlık dışıdır. Bunu şöyle başardılar. Dünya Bankası'nın Washington DC 19. caddede dev modern ışıltılı merkez binası var. Binaya girdiğinizde sizi koskoca harflerle yazılmış şu cümle karşılıyor: hayalimiz yoksulluğun olmadığı bir dünyadır. 13 katlı avlunun ortasında yaşlı ve kör bir adamla kılavuzluk eden bir çocuk heykeli var. Bu heykel yaygın olarak nehir körlüğü, onkoserciasis olarak bilinen parazit solucanla mücadelenin anısına dikilmişti. Dünya Bankası 1974-2002 yılları arasında Rockefeller'ın kurdurduğu Pan American Health Organization, PAHO, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve küresel ilaç şirketi Merck ile milyonlarca çocuğun hayatını kurtardıklarının mesajını veriyordu. Dipnot, bu büyük aşı kampanyası büyük bir ödülle nasıl taçlanmaz? William C. Campbell aşıyı keşfederek Nobel ödülü kazandı. Gerçi Merck'in gönderdiği ilaçlarla yapılan tedaviye rağmen 2000 ve 2005 yılları arasında hastalığın yaygınlık oranı ikiye katlandı. Parazitlerin ilaca direnç gösterdiği ortaya çıksa da Dünya Bankası büyük yazı ve heykelle propagandaya devam etti. Dipnot, Charles Bukowski şöyle yazdı: Afrika'ya ilaç göndermeye karar vermiştik fakat hepsinin üzerinde tok karnına yazıyordu. Heykeli Dünya Bankası girişine kim koydurdu? 1968-1981 yılları arasında Dünya Bankası başkanlığını yürüten Robert McNamara. Zaten hastalıkla ilgili mücadeleyi başlatan da bu idealist başkandı. Kim bu McNamara? 1961-1968 yılları arasında ABD Savunma Bakanı olarak görev yaptığında binlerce Vietnamlı çocuğun ölümüne neden olan katil, 3 milyon insanın ölümüne sebep olan, 7 milyon 78 bin 32 ton bomba kullanan, 18 milyon 2 bin varil Agent Orange, portakal gazıyla 400 bin kişiyi öldürüp 4 milyondan fazla insanın kalıcı hasar görmesine ve 500 bin çocuğun dünyaya engelli gelmesine sebep olan McNamara, ABD ikiyüzlülüğünün somut gerçeği. Hiç değişmez bu. 2003 Irak Savaşı'nın sorumlusu Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz de binlerce insanın ölümünden sonra 2005 yılında Dünya Bankası Başkanı yapıldı. Dünya Bankası binasının karşı caddesinde görkemli bir yapı var: Uluslararası Para Fonu, IMF. 1944 yılı Bretton Woods Konferansı'ndan beri 75 yıldır Dünya Bankası ve IMF Gold Room, yani altın oda toplantısı yapıp birlikte karar alıyor. Düşük ve orta gelirli ülkelerde politika şekillendirmede IMF kötü polis ve Dünya Bankası iyi polis rolünü oynuyor hep. Ve bu arada Washington DC uluslararası kurumlarıyla dünyayı sömürürken insancıl kampanyalarıyla göz boyamayı sürdürüyor. Sıtma gibi bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak için dünyanın çeşitli bölgelerine aşılar vermeyi sürdürüyor. Her yıl bir kampanya düzenliyor. 2000 yılına AIDS savaşı ilan etti. Dipnot, Batı'nın 41 ilaç şirketi HIV AIDS ilaçlarını 2001 yılında izinsiz üretip halka verdiği için Güney Afrika'yı dava etti. Savaş dedikleri ilaçlarının satın alınmasıydı. Hazreti Ali ne dedi? Her derde deva bulunur, lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek ilaç yoktur. 2011'de tüberkülozu durdurma kampanyası başlattı. Dünya Bankası'nın her yıl yayımladığı kalkınma raporu başlıkları, temel konuları da değişti. Bakış açısı iyi ya da kötü koşullardaki sağlık değil, hastalık idi. Sağlığı hastalığın üretimi nedenli düşürdüğü hesaplaması temeline oturtmuştu. Önemli olan insanların sağlık hizmetine nedenli gerek duydukları ya da nedenli sağlıklı oldukları değildi. Hangi üretimi gerçekleştirebildikleri ve bu üretimden kaç para kazandıklarıydı. Sağlık hizmeti sadece üretime katkı yaptığı ölçüde önem ve değer kazanmalıydı. Sağlığa hak değil, üretim artışının aracı olarak bakıyordu. sağlık sorununu şöyle ele alıyordu. Sıtma yılda 3 milyon kişinin canını alıyor diye değil. Sıtma 30 yılda Afrika üretiminde 100 milyar dolar zarara yol açacak yaklaşımıyla değerlendiriyordu. Acımasız kavram dillerdeydi. Sağlık ekonomisi. Tek ölçü Amerikan doları. Buraya nasıl gelindiğini yazmayı sürdüreyim. Bu hikaye Rockefeller olmadan devam etmez. Alma-Ata 1978 toplantısı öncesi Sovyetler Birliği ve ABD arasında yumuşama vardı aslında. 1972 yılında ABD ile Sovyetler Birliği arasında stratejik silahları sınırlandırma anlaşması SALT 1 imzalanmıştı. 1975 yılında ise Helsinki nihai senedi. Bu iki belge Soğuk Savaş'ta bir yumuşama, detant anlamına geliyordu. Lakin bu yumuşamayı istemeyenler vardı. Rockefeller ipi elinden bırakmaya hiç niyetli değildi. Sağlığı ve tarımı kullanarak dünyayı bedenler üzerinden ele geçirme stratejisinden vazgeçmeyecekti. Gıda ile bozup ilaçla öldürmeye devam edeceklerdi. Nüfus planlaması, yani ırkları ıslah projesi. Şunu bilmeniz lazım. Dünya Sağlık Örgütü Rockefeller'ın elinde kurulmuştu. Şöyle, Rockefeller 1916 yılında kurduğu Uluslararası Sağlık Kurulu'nun, yani The International Health Board, 1927 yılında adını değiştirdi. Uluslararası Sağlık Bölümü, yani The International Health Division, IHD. Rockefeller kurumu IHD, 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü kurulana kadar küresel ölçekte dünyanın sağlık alanındaki en etkili örgütüydü. Cenevre'de 1921 yılında kurulan Milletler Cemiyeti Sağlık Örgütü, League of Nations Health Organization, Kızıl Haç ve diğer sağlık örgütleriyle yakın işbirliği geliştirerek uluslararası düzeyde etkinliğini pekiştirdi. 80 ülkede uzmanları aracılığıyla hedeflenen belirli hastalıklarla ilgili çalışmalar, kampanyalar yanında halk sağlığı kurumları oluşturdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşunda Amerika Bölge Ofisi oldu. Nasıl olsa DSÖ bizim diyen Rockefeller, 1951'de İHD'nin deniz aşırı çalışmalarına son verdi. Bu görevi artık 1958'de kurulan Pan American Health Organization, PAHO yapacaktı. Ama hedefi değişmedi. PAHO'nun görev alanı genişledi. Ticaretin korunmasına odaklandı ve genel olarak uluslararası ticaret anlaşmalarının hükümlerini destekledi. Yani Sovyetler Birliği gibi ülkelerin kuruluş döneminde Dünya Sağlık Örgütü'nden rahatsız olmasının sebebi Rockefeller idi. Fakat artık dünyada politik rüzgarlar soldan esiyordu. Dünya Sağlık Örgütü Rockefeller'ın avucundan çıkmak üzereydi. Rockefeller'ın elinde tek kozu vardı, para. Alma-Ata'nın karşısına parayla çıktı. ABD Rockefeller işte 1970'lerin sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nü parayla yola getirdi. ABD itibarıyla Rockefeller, Carnegie, Ford ve diğerleri BM'ye yıllık aidatlarını vermedi. Kızgındılar, şaşkındılar. Öyle ki Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, UNICEF bile Dünya Bankası'nın Asya, Latin Amerika ve Afrika'daki 10 milyonlarca çocuğun sağlık, beslenme ve eğitim seviyelerinin düşürülmesinden sorumlu olduğunu söylüyordu. Mesele sadece Dünya Sağlık Örgütü değildi, mesele sadece UNICEF değildi. Asıl mesele Amerikan kamuoyuydu. Amerikalılar ülkeyi Beyaz Saray'ın değil, Rockefeller ve diğer iş adamlarının yönettiğini düşünüyordu. Ayrıca daha kötüsü yaşanıyordu. ABD'de 1970'lerde işler iyi gitmiyordu. Vietnam Savaşı yenilgisi, Nikaragua, İran, Zimbabwe gibi jeopolitik değişimler, Amerikan kamuoyunun deniz aşırı müdahaleleri isteksizliği ve karşı çıkışı ile petrol krizi Amerikan ekonomisini kötü vurmuştu. Piyasada durgunluk vardı, enflasyon artıyordu. %13,5, işsizlik artıyordu %21,5. Örneğin, bu durumu yakından yaşayanlardan biri 1976'da Batı Virginia valisi seçilen 3. kuşaktan John D. Rockefeller Jr.'un torunu John Davison J. Rockefeller 4 idi. Batı Virginia'da işsizlik oranı %15 ile 20 arasında değişiyordu. Dipnot, J. Rockefeller daha sonra uzun dönem Amerikan Senatosu'nda görev yaptı. Şu komitelerde başkanlık yaptı: Sağlık Alt Komitesi, Uluslararası Ticaret, Gümrük ve Küresel Rekabet, Edilebilirlik Alt Komitesi, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Aile Politikası Alt Komitesi, Batı Virginia Üniversitesi'nde Beyin Cerrahisi, Nöroloji, Davranışsal Tıp, Psikiyatri ve diğer sinir bilim konularının klinik araştırma ve akademik misyonlarını genişletmeye odaklanan Rockefeller Neuroscience Institute'un kurulmasını sağladı. Diğer yandan Irak'ta nükleer silahlar olduğunu ve hemen askeri müdahale yapılması gerektiğini savunan en ateşli senatörlerden biriydi. Şirketlerin kar oranları hayli daralmıştı. Doları altına endekslemekten vazgeçmek bile can simidi olmamıştı. Kimilerine göre ABD Batı kapitalizmi çöküyordu. Halk ise tüm bunların sorumlusu olarak doymak bilmez küresel şirketleri görüyordu. Muhtıra hazırlanıyor. ABD'nin tanınmış avukatlarından Lewis Franklin Powell'ın 23 Ağustos 1971 tarihinde hazırladığı metin Amerikan zenginlerinin hayatını değiştirdi. Ki aslında Powell yakın arkadaşı ABD Ticaret Odası Eğitim Direktörü Eugene P. Sindur Jr. tarafından bildiri yazmak üzere görevlendirildi. Amerikan serbest girişim sistemine saldırmak. Powell bildiride dedi ki, şirketler uzun yıllardır siyasilerin pataklamayı sevdiği bir şamar oğlanı haline gelmiştir. Sıklıkla dünya genelindeki sol propagandaya alet olan bu doktrini ABD halkının büyük bir kısmı da takip etmektedir. Powell şirketlere akıl verdi: siyasi güç ve medya olmadan güçlü olamazsınız. Mücadeleden kaçınan şirketlerin artık saldırıya geçmesinin sorunlu olduğunu ifade etti. Sakın bir avukat bir gece oturup eline kalem alıp metin yazmış diye düşünmeyiniz. Powell aynı zamanda 160 ülkede faaliyet gösteren uluslararası tütün şirketi Philip Morris'in yönetim kurulu üyesiydi. Tütün karşıtlarına karşı açtığı davalarla tanınıyordu. Sigara kanser yapmaz diyordu. Sadece bu değil, turpun büyüğü heybedeydi. Powell'a göre sıkıntıların sorumlusu Sovyetler Birliği'ydi. Amerika'yı devirmek için muhafazakarların ticari çıkarlarını hedef haline getirmişti. Bu iddiayı somutlaştırmak için ABD içinde bir düşman bulmak gerekiyordu. Powell General Motors'un başını çektiği otomobil endüstrisinin insanları kandırdığını ileri süren tüketici hakları savunucusu Ralph Nader'ı Amerika'nın en belalı komünist eylemcisi saydı. Anımsar mısınız? Tansu Çiller 1990'larda Türkiye'yi son sosyalist ülke diye nitelendirir ve yıkacağını söylerdi. Bunu ilk dile getiren Powell oldu. ABD'deki sosyalist komünist devleti yıkacağız. Powell muhtırasının ilk destekçisi Vicks Chemical Company adlı kişisel bakım ve ilaç şirketinin kurduğu Smith Richardson Foundation oldu. Bu şirket daha sonra 1985 yılında Procter & Gamble ilaç firmasına satıldı. The Business of America is Lobbying, yani Amerika'nın Lobicilik İşleri adlı kitabın yazarı Lee Drutman, Powell muhtırasını neoliberalizmin oluşmasının ilk belgesi saydı. Dipnot: bir dönem istihbarat görevlisi olarak çalışan muhtıracı avukat Lewis Franklin Powell ödülünü Başkan Richard Nixon'dan aldı. ABD Yüksek Mahkemesi'ne aday gösterildi. 15 yıl görev yaptı. Bu göreve gelen ilk siyahtı. Aslında ilk adım yıllar önce atılmıştı. İlaç sektörünün neoliberalizmle insanı nasıl yok ettiğini bilmeniz için şu gelişmeyi öğrenmelisiniz. Mon Pelerin Cemiyeti, tarih 10 Nisan 1947. Aralarında Friedrich Hayek, Frank Knight, Karl Popper, Ludwig von Mises, George Stigler ve Milton Friedman gibi iktisatçıların, siyaset bilimcilerinin olduğu Mon Pelerin Cemiyeti, MPS üyesi 39 kişi İsviçre'de toplandı. Dipnot: toplantı İsviçre'nin Montpellier'in köyündeki Hotel du Parc'ta gerçekleştiği için bu isimle anıldı. Avusturya ekolü olarak bilinen Hayek'in Friedman'a tüm bu iktisatçılar Viyana ekonomisini avucunda tutan dünyanın para baronu Rothschild ailesiyle yakındılar. Baş finans destekçisi Rockefeller Vakfı'ydı. Aralarında Lewis Lehman, Richard D. Wood, Robert D. ve William Simon gibi ilaç şirketlerinin üst düzey temsilcileri de vardı. Amerikan Barış Derneği Başkanlığı'nı yapan Profesör Gene Kirkpatrick ve Amerikan İstihbarat Teşkilatı OSS yani CIA Başkanlığı'nı yapan eşi Evron Kirkpatrick de toplantıdaydı. CIA için çok sayıda propaganda çalışması yayımlayan New York yayıncısı Frederick A. Prager de oradaydı. Üyelerden Alan Greenspan, Macar Yahudisi Amerikalı ekonomistti, ABD Merkez Bankası Başkanıydı ve daha sonra İngiltere Merkez Bankası'nın yönetimine getirildi. Şaşıracak durum yok, paranın vatanı yok. Bugün ABD'li iş adamı George Soros kimse, dün de ABD'li iş adamı Harold W. Lunow öyleydi. Özgürlükçü muhafazakarlara para yağdırırdı. İtibarıyla solcu devletçi ekonomistlere karşı çıkmak için toplanan Montpelerin'in baş destekçisiydi. İngiltere Merkez Bankası gibi kuruluşlar da bu toplantının finansörleri arasındaydı. Ekonomik özgürlüğün siyasi özgürlüğü getirerek demokrasiyi geliştireceğini ileri süren ekip içindeydi hepsi. Derin ekonomik operasyonun politik ayağı da olmalıydı. Bu sebeple Montpelerin üyeleri arasında politikacılar da yer aldı. Kimi isimleri vermeliyim? Batı Almanya Başbakanı Ludwig Erhard, İtalya Cumhurbaşkanı Luigi Einaudi, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, İngiltere Dışişleri Bakanı Geoffrey Hove, Şili Maliye Bakanı Carlos Caceres. Günümüzde Soros Açık Toplum Enstitüsü ile dünyaya nasıl yayıldıysa Montpelerin de bu amaçla 1955'te Londra'da Ekonomik İlişkiler Enstitüsü'nü, IEA, 1977'de New York'taki Manhattan Politika Araştırmaları Enstitüsü'nü, 1981'de Atlas Ekonomik Araştırmalar Vakfı'nı kurdu. Felaketin kapısını açacak parasalcı sistem sınırsız müdahalesiz piyasa istiyordu. Sağlık sektörü buna dahildi. Sözde Montpelerin üyeleri özgürlükçü liberaldi. Montpelerin üyeleri çok partili hayata inanmış demokrattı. Ne vaatleri yoktu ki? Özelleştirmeyle kamu üzerindeki yükler kaldırılarak toplumsal zenginleşme sağlanacaktı. Bir ekonomik mucizeydi bu sistem. Bu serbest pazar ekonomisi neredeyse din haline getirildi. Hazreti piyasa her sorunu çözecekti. Yüzünde bolca gülücük, bilgi çağı, istikrar, modernizm gibi makyaj vardı. Zaten Turgut Özal'ın dilinden düşürmediği Milton Friedman'ın yazdığı rehber kitabın adı Kapitalizm ve Özgürlük idi. Özgürlükten kastettiği sermayenin özgürlüğüydü. Kuşkusuz ama bunun ortaya çıkmasına daha yıllar vardı. Montpelerin üyeleri kendilerine güveniyordu. Ancak kumarhane ekonomisi diye bilinen neoliberalizm 1929 dünya ekonomik krizinde hiç iyi sınav vermemiş, çok şirketin batmasına sebep olmuştu. Finansa dayalı bu küresel ekonomik sistem güvenilir görülmüyordu. Öte yandan ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki ekonomik durgunluk yeni pazar alanları bulunmadan nasıl çözüme kavuşturulacaktı? Powell muhtırası bunun ilk adımı oldu. 1970'lere kadar pek yüzlerine bakılmayan Montpelerin cemiyeti imalatı neoliberalizm sahneye kondu. İlk aşamada bu vahşi ekonomik sistemi bir ülkede denemek istediler. Şili. Makyajlı neoliberalizm ilk yüzünü Şili'de gösterdi. CIA destekli General Augusto Pinochet liderliğinde faşistler iktidardaki sosyalist Salvador Allende'yi öldürüp 11 Eylül 1973'te darbe yaptı ve Rockefeller parasıyla kurulan Chicago Üniversitesi'nde 1955 yılından itibaren Milton Friedman gibi Montpelerin üyelerinin tedrisatından geçen Şilili seçkin ailelerin Chicago olanları Pinochet'in ekonomi kurmayı oldu. Dipnot, faşist Pinochet askeri darbesinde görev alan Chicago Boys isimleri şunlardı. Maliye Bakanı Jorge Cavas, Maliye Bakanı Sergio de Castro, Ekonomi Bakanı Pablo Bardona, Ekonomi ve Maliye Bakanı Rolf Luders, Ekonomi Bakanı Juan A. Fontaine, Merkez Bankası Başkanı Alvaro Bardon, Ekonomi Danışmanı Emilio Sanfuentes, Çalışma Planlama Bakanı Miguel Cost, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Christian C. Vignau, ki son isim aynı zamanda Montpelerin cemiyeti üyesiydi. Tek şapkası yoktu. Kamu kuruluşları yönetiminde, üniversite, akademi dünyasında, liberal düşünce kulüplerinde hep o vardı. Benzerleri de Türkiye'de Özal'ın prensleri adı verildiğini anımsatırım. Chicago olanlarının Rockefeller ya da Ford bursuyla okuduğunu da anımsatmak isterim. Kimse kimseye bedavadan burs vermiyor. Peki neden Şili? Sorunun çok yanıtı var. Kitabın konusu üzerinden birini açıklayayım. 11. ayrımın sonu. Sayfa 97.